Ayrım 69.
Yol üstünde değildir bu köy. Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerdir. Vapur uğruyor diye gelirler buraya. Artık havalar bozduğu, vapur seyrek uğradığı için yılın bu mevsiminde gelenler köyde birkaç gün kalmak zorundadırlar. Bu yüzden evlerin hepsi doludur, ev sahipleri de gelenlerin yolunu gözlerler. Çünkü bir kopeklik şeyi 3 kopek alırlar. Buranın köylüsü kibirlidir, burnu Kaf Dağı'ndadır. Çünkü komşu köylere oranla çok zengindir. Bir balık ağı 1000 rubledir bunların. Stepan Trofimovich, Sofia Matveyevna'nın pek duygulanmış yüzüne neredeyse sitemle bakıyordu. Birkaç kere onu susturmak istiyormuş gibi sallamıştı kolunu. Ama Sofia Matveyevna devam ediyordu. Kentli, pek soylu bir bayanla yazın burada 1 gece 2 gündüz kaldığını, başlarından aklına geldikçe tüyleri diken diken oluyormuş, son derece korkunç bir olay geçtiğini anlattı. ''Bakın Stepan Trofimovich, bu odayı yalnız kendiniz için ayırttınız ya, uyarmak için söylüyorum sadece. Öteki odada da konuklar var. Orta yaşlı bir adam, bir delikanlı, çocuklarıyla beraber bir de kadın. Yarın saat 2'ye kadar bütün ev boşalacak. Vapur 2 gündür uğramıyor çünkü yarın kesinlikle uğrayacak. Bir odayı kendinize ayırttınız, yemek istediniz diye, öyle bir ücret isteyecekler sizden ki, başkentte bile duyulmamış, görülmemiştir öylesi. Ama ıstırap çekiyordu Stepan Trofimovich, içi kan ağlıyordu. Heyecanlı bir sesle, ''Yeter yavrum'' dedi, ''yalvarıyorum size. Paramız var, gerisi de Allah'a kalmış. Hatta şaşıyorum size, böylesine anlayışlıyken, ''Yeter, yeter, üzüyorsunuz beni. Önümüzde uzun bir hayat var, oysa siz geleceğimizden yıldırıyorsunuz beni.'' Hemen anlatmaya başladı hikayesini. Öylesine acele ediyordu ki önceleri anlamak bile güç oluyordu. Çok uzun sürdü anlatması. Böreği getirdiler, tavuğu da getirdiler. En sonunda semaveri de getirdiler ama o hala anlatıyordu. Konuşması biraz tuhaf, hastalıklıydı, zaten hastaydı. Etkisini hasta bedeninde biraz sonra göstermesi pek olağan olan ani bir duygu gerilimiydi bu. O anlatırken içi sızlayarak sezinliyordu bunu Sofia Matveyevna. Kısa donla çayırlarda koştuğu çocukluğundan başladı. Ancak 1 saat sonra gelebilmişti evlenmelerine, Berlin'deki yaşantısına. Ne var ki gülümseyemiyorum bu duruma. Gerçekten de yüce bir şey, yeni deyimle söylersek bir yaşam savaşı vardı bunda onun için. Önündeki uzun yolda yanında bulundurmaya karar verdiği kadını görüyordu karşısında. Onu bundan haberdar etmek için sabırsızlanıyordu. Ne büyük bir insan olduğunu öğrenmeliydi Sofia Matveyevna. Belki pek büyütüyordu gözünde bu kadını ama seçmişti onu bir kere. Kadınsız yaşayamazdı çünkü. Sofia Matveyevna'nın onu anlamadığını, hatta en önemli olanı anlamadığını yüzünden anlıyordu. Bir şey değil, bekleyeceğiz ama ön sezisiyle anlayabilir. Hikayesini keserek yüksek sesle, ''Dostum'' dedi. ''Yalnız sizin kalbiniz gerekli benim için. Bir de işte şu bakışınız, yüzüme baktığınız şu tatlı, çekici bakışınız. Ah, kızarmasın yüzünüz, söyledim size.'' Hikaye, Stepan Trofimovich'i hiç kimsenin anlayamadığı, Rusya'da kabiliyetlerin nasıl heba olduğu üzerine uzun bir söylev biçimini aldığında, zavallı Sofia Matveyevna için anlaşılmaz şeyler daha da çoğalmıştı. Sonraları şöyle anlatıyordu. Bizim gibiler için fazla akıllıca şeyler söylüyordu. Gözlerini 4 açmış, mahzun mahzun dinliyordu. Stepan Trofimovich işi şakaya boğmaya, yurdumuzun ileri gelenlerine, devlet adamlarına çatmaya başlayınca, Sofia Matveyevna onun gülüşüne karşı üzüntüden gülmeyi bile denemişti ya, ağlamaktan beter olmuştu bu. Öyle ki sonunda Stepan Trofimovich bozulmuş, büyük bir heyecanla, öfkeyle nihilistlere, zamanelere saldırmıştı. Sofia Matveyevna düpedüz korkuyordu ondan. Ancak aşk hikayesi başladığında geldi kendine biraz. Rahibe bile olsa kadın kadındır gene. Gülümsüyor, başını sallıyordu, yüzü kıpkırmızı olmuştu, önüne bakıyordu. Stepan Trofimovich'i iyice duygulandırmış, heyecanlandırmıştı bu. Öyle ki hikayesine yalan bile karıştırıyordu şimdi. Varvara Petrovna'dan göz kamaştırıcı bir esmer diye söz ediyordu. Petersburg'u da Avrupa'nın birçok kentini de tutsak eden bir esmer. Kocası ise kendisini bu dilberin aşkına değer bulmadığı için Sivastopol'de alnına bir kurşun yiyerek ölmüş, meydanı rakibine yani ona Stepan Trofimovic'e bırakmıştı. Anlattıklarına yürekten inanarak "Üzülmeyin benim sessiz dostum, dini bütün dostum" diyordu Sofia Matveyevna'ya. Öylesine yüce, öylesine ince bir şeydi ki bu, ömrümüzce sözünü etmedik. Hikaye biraz daha devam edince bu duruma bir sarışının sebep olduğu çıkıyordu ortaya. Darya Pavlovna'yı değilse burada kimi ima ediyordu Stepan Trofimovic bilmem. Bu sarışın her şeyini Esmer'e borçluydu. Uzaktan akrabası olarak onun evinde büyümüştü. Esmer, sarışının Stepan Trofimovic'e olan tutkusunun farkına varınca içine atmıştı sevgisini. Öte yandan sarışın da Esmer'in tutkusunun farkına varmış, o da kendi tutkusunu gömmüştü içine. Böylece üçü, karşılıklı soylu yürekliliklerinden 20 yıl susmuşlar, duygularını içlerine atmışlardı. En içten bir heyecandan soluğu kesilir gibi olarak, "Ah ne tutkuydu o, ne tutku" diyordu. Onun, Esmer'in, güzelliğinin en göz kamaştırıcı olduğu günleri gördüm. Güzelliğinden utanıyormuş gibi, bir kere de şişmanlığından demişti. Yanımdan her gün başı önde geçtiğini gördüm içim sızlayarak. Sonunda 20 yıllık bu yakıcı düşü bırakarak kaçmıştı. 20 yıl. İşte şimdi de şosedeydi. Sonra aşırı bir heyecanla Sofia Matveyevna'ya onların kaderde olan bu karşılaşmalarının ömürleri boyunca ne denli önemli olması gerektiğini anlattı. Sonunda aşırı üzgün bir tavırla kanepeden kalktı Sofia Matveyevna. Ağlıyordu, Stepan Trofimovic önünde diz çökecek gibi bile olmuştu. Karanlık bastırıyordu, birkaç saattir odadaydılar. "Hayır, en iyisi bırakın öteki odaya gideyim" diye kekeledi Sofia Matveyevna. "Evdekilerin aklına kim bilir ne gelir sonra." Sonunda kurtulabildi. Stepan Trofimovic hemen yatacağına söz vererek bıraktı onu. Ayrılırken başının çok ağrıdığından yakınıyordu. Sofia Matveyevna eve girdiğinde eşyalarını geceyi ev sahiplerinin yanında geçirmeyi düşünerek birinci odada bırakmıştı. Ama dinlemedi hiç. Geceleyin Stepan Trofimovic'in, benim bütün dostlarının pek iyi bildiğimiz karın sancısı başlamıştı. Sinir gerilimlerinin geçirdiği sarsıntıların olağan sonucuydu bu. Zavallı Sofia Matveyevna bütün gece uyumadı. Hastayla ilgilenirken ev sahibesinin odasından geçerek sık sık dışarı çıkması gerektiği için bu odada uyuyan konuklar, ev sahibesi söyleniyorlardı ona. Hatta gün ışımak üzereyken semaveri koymaya kalkışınca küfretmeye başladılar. Sancıları devam ettiği sürece yarı baygın yatıyordu Stepan Trofimovic. Arada bir semaveri koyuyorlar, ona bir şey içiriyorlardı. Ahududu suyu. Karnını, göğsünü bir şeyle ısıtıyorlarmış gibi geliyordu ona. Ama Sofia Matveyevna'nın her an yanı başında olduğunu, odaya girip çıktığını, onu karyoladan kaldırıp tekrar yatırdığını sezinliyordu. Gece yarısından sonra saat 3'e doğru ıstırabı biraz hafifledi. Yattığı yerden doğruldu, ayaklarını karyoladan sarkıttı. Hiçbir şey düşünmeden Sofia Matveyevna'nın önünde yere yığıldı. Akşamki diz çökme değildi bu artık. Düpedüz ayaklarına kapanmış eteklerini öpüyordu. Sofia Matveyevna onu kaldırıp karyolasına yatırmaya çalışırken, "Yeter efendim, değmem ben böyle bir şeye" diye kekeliyordu. Stepan Trofimovic dua ediyormuş gibi ellerini önünde birleştirerek, "Koruyucu meleğim benim" dedi. "Bir markiz kadar soylusunuz. Alçağın biriyim ben. Ah, ömrüm boyunca dürüst olmadım hiç." Sofia Matveyevna yalvarıyordu. "Sakin olun. Akşamleyin anlattıklarımın hepsi yalandı size. Gösteriş olsun diye gözünüzü boyamak için avareliğimden uydurdum söyledim. Hepsi baştan sona hepsi yalandı. Ah, alçağın biriyim ben, alçağın biri." Böylelikle karın sancısı bir sinir nöbeti içinde kendini suçlamaya dönüşmüş oluyordu. Bu kendi kendini suçlama nöbetlerinden Varvara Petrovna'ya yazdığı mektupları anlatırken söz etmiştim. Birden liseyi onunla dün sabahki karşılaşmasını hatırlamıştı. Pek korkunç bir şeydi bu. Bir mutsuzluk da vardı burada kuşkusuz ama hiçbir şey sormadım, anlayamadım. Yalnızca kendimi düşünüyordum. Ah, ne olmuştu ona, bilmiyor musunuz ne olmuştu ona diye yalvarıyordu Sofia Matveyevna'ya. Sonra ihanet etmeyeceğine, ona yani Varvara Petrovna'ya döneceğine yeminler ediyordu. Her gün kapısına gideceğiz, yani Sofia Matveyevna ile. Sabah gezintisi için kupa arabasına binerken sessiz sessiz seyredeceğiz onu. Ah, öbür yanağıma da vursun istiyorum, çok istiyorum bunu, haz duyarak istiyorum. Öteki yanağımı da uzatacağım ona, kitabınızdaki gibi. Ötekini de uzatmanın ne anlama geldiğini şimdi anlıyorum. Ancak şimdi öğrendim ne anlama geldiğini, şimdiye kadar anlayamıyordum. Sofia Matveyevna için hayatının en uzun iki günü başlamıştı. Bu iki günü hatırladıkça şimdi bile ürperiyor. Stepan Trofimovic öylesine ciddi hastalanmıştı ki bu keresinde tam zamanında saat 2'de gelen vapura bile binememişti. Sofia Matveyevna da onu yalnız bırakamamış, Spasov'a gitmemişti. Kadının anlattığına göre Stepan Trofimovic vapurun gittiğine pek sevinmişti. Yatağında çok güzel, çok hoş diye mırıldanıyordu. Gideceğiz diye öyle korkuyordum ki. Burası çok güzel, buradan güzel bir yer olamaz. Bırakmayacaksınız beni değil mi? Ah, bırakmadınız beni. Oysa pek de güzel değildi burası. Sofia Matveyevna'nın zor durumunu anlamak istemiyordu. Kafasının içi yalnızca hayallerle doluydu. Hastalığını geçici, önemsiz bir şey sayıyor. Sadece bu kitapları nasıl satacakları hakkında düşünüyordu. Kendisine İncil okumasını istedi Sofia Matveyevna'dan. Çoktandır okumadım orijinalinden. Olur ki birisi sorar, yanlışlık yaparım, hazırlanmak iyi olur. Sofia Matveyevna yanına oturup kitabı açtı. Stepan Trofimovic ilk satırda kesti okumasını. Çok güzel okuyorsunuz. Sonra iyice anlaşılmayan bir biçimde ama heyecanlı, yanılmadığım çıkıyor ortaya, çıkıyor diye ekledi. Genel olarak hep heyecanlıydı zaten. Sofia Matveyevna dağ başında duasını okudu. Stepan Trofimovic, yeter, yeter yavrum, yeter dedi. Bunun yetmeyeceğini düşünebiliyor musunuz? Bitkin bir durumda gözlerini kapadı sonra. Bedeni pek zayıf düşmüştü ya, bilincini kaybetmemişti henüz. Uyumak istediğini düşünerek kalkacak oldu Sofia Matveyevna. Ama durdurdu onu Stepan Trofimovic. Sevgili dostum, ömrüm boyunca yalan söyledim ben. Gerçeği söylediğim zaman bile. Amacım gerçeği söylemek olmamıştır hiçbir zaman. Gerçeği de yalnızca çıkarım için kullanmışımdır. Önceden de biliyordum bunun böyle olduğunu, şimdi ise anlıyorum ki... Ah, dostluğumla ömrümce hakaret ettiğim dostlarım nerede? Hepsi, hepsi nerede? Biliyor musunuz, belki şimdi de yalan söylüyorumdur. Evet, şimdi de yalan söylüyorum. Dünyada en zor şey yalan söylemeden yaşamak, bir de kişinin kendi yalanına inanmamasıdır. Evet, evet, bunların ikisi de pek zordur. Ama durun, bunları sonra konuşuruz. Coşkun bir heyecanla ekledi. Beraber olacağız bundan böyle, beraber. Sofia Matveyevna ürkek ürkek, Stepan Trofimovic dedi. Kentten doktor çağırsak nasıl olurdu acaba? Stepan Trofimovic şaşırmıştı. Niçin? O kadar hasta mıyım? Ama ciddi bir şey yok. Hem başkalarından bize ne? Öğrenirlerse halimiz nice olur sonra. Hayır hayır, yabancı sokmayalım aramıza, ikimiz olalım, ikimiz. Bir an sustuktan sonra devam etti. Bakın ne diyeceğim, bir şey daha okuyun bana, seçmeden neresi gelirse okuyun. Sofia Matveyevna rastgele bir yere açıp okumaya başladı. Neresi gelirse, neresi gelirse diye tekrar ediyordu Stepan Trofimovic. Laodinski Kilisesi meleğine yaz. Nedir bu? Nereden çıktı bu? Apokalips'ten okuyorum. Oo, hatırlıyorum, evet. İncil'in son bölümü. Okuyun, okuyun. Ne çıkarsa falımız olsun demiştim içimden. Ne çıktı bilmek istiyorum. Okuyun, melekten sonrasını okuyun. Laodinski Kilisesi meleğine yaz. Güvenilir, inanılır tanık, amin, böyle diyor. Yaptıklarını biliyorum. Ne soğuksun ne de sıcak. Ah keşke ya soğuk olaydın ya da sıcak. Ama biraz ılık kanlısın. Ne yakıcısın ne de dondurucu. Çıkarıp atacağım seni bağrımdan. Çünkü zenginim diyorsun, çok param var, hiçbir şeye ihtiyacım yok diyorsun. Oysa mutsuz olduğunun, zavallı, yoksul, kör, iğrenç olduğunun farkında değil misin? Stepan Trofimovich başını kaldırarak, bu da sizin kitabınızda dedi heyecanla. Bu yüce yeri hiç bilmiyordum. Duyuyorsunuz ya, ılık olmaktansa soğuk ol daha iyi. Yeter ki ılık olma. Ah, ispat edeceğim bunu. Yeter ki bırakmayın beni, yalnız bırakmayın. Beraber ispat edeceğiz, beraber. Gözleri parlıyordu konuşurken. Sofia Matveyevna elini yakaladı, avucunun içinde sıkarak, gözleri yaşlı ona bakarak, ''Bırakmayacağım sizi Stepan Trofimovich, hiçbir zaman bırakmayacağım.'' dedi. Dudakları titriyordu. Sonra anlatırken, ''O anda kendilerine çok acıdım birden.'' diyordu. ''Ama Stepan Trofimovich, şimdi ne yapacağız? Tanıdıklarınızdan ya da akrabalarınızdan birine haber versek mi?'' Gel gelelim Stepan Trofimovich'i bu öyle korkutmuştu ki kadıncağız söylediğine de söyleyeceğine de pişman oldu. Stepan Trofimovich korku içinde tir tir titreyerek hiç kimseyi çağırmaması, hiçbir şey yapmaya kalkışmaması için yalvarıp yakarmaya başladı, söz aldı ondan. Hiç kimseyi, hiç kimseyi, biz yalnız sadece ikimiz yola birlikte çıkacağız. Ev sahiplerinin de huzursuz olmaya, homurdanmaya, Sofia Matveyevna'ya surat asmaya başlamaları çok kötüydü. Hemen ödüyordu paralarını Sofia Matveyevna. Çok parası olduğunu göstermeye çalışıyordu. Ev sahiplerini bir zaman için yumuşatıyordu bu. Ama ev sahibi Stepan Trofimovich'in kağıtlarını istiyordu. Hasta mağrur bir gülümsemeyle çantasını gösterdi. Sofia Matveyevna çantanın içinden Stepan Trofimovich'in emekli olduğunu ya da bunun gibi bir şeyi gösteren belgesini çıkardı. Hep bunu kullanırdı dostum. Ev sahibi yetinmedi bu belgeyle. Buradan gitmeniz gerek, evimiz hastane değil çünkü. Bakarsınız kötü bir şey olur, ölüverir, başımıza iş açılır. Sofia Matveyevna adamla doktor konusunu konuşacak oldu. Kentten doktor çağrılırsa bunun pek pahalıya geleceğini öğrenince vazgeçmek zorunda kaldı. Son derece üzgün olarak hastasının yanına döndü. Stepan Trofimovich'in durumu gittikçe ağırlaşıyordu. Birden, ''Şimdi başka bir yer okuyun bana.'' dedi. ''Domuzları okuyun.'' Sofia Matveyevna pek korkmuştu. ''Neyi?'' ''Domuzları.'' Orada bu domuzları hatırlıyorum. Kötü ruhlar domuzların içine girdi, hepsi suya düşüp boğuldu. O yeri muhakkak okumalısınız bana, sonra anlatırım size. Bir daha dinlemek istiyorum şimdi. Okuyun, dinleyeyim. Sofia Matveyevna İncil'i çok iyi biliyordu. Hemen Luka'yı açıp notlarımın başına koyduğum yeri buldu. Tekrar ediyorum burada. Biraz ötede dağda büyük bir domuz sürüsü otluyordu. Kötü ruhlar ondan domuzların içine girmelerine izin vermesini istediler. İzin verdi onlara, kötü ruhlar kişi oğlunun içinden çıkıp domuzların içine girdiler. Sürü koşup uçurumdan göle attı kendini, boğuldu. Olanları gören çobanlar koşup köylerde, kentlerde anlattılar gördüklerini. Halk onları görmeye koştu. Dağda içinden kötü ruhların çıktığı ol kişi oğlunu giyinmiş kuşanmış, aklı başında, İsa'nın ayakları dibinde oturur bulduklarında dehşete kapıldılar. Olanları görenler görmeyenlere, içine kötü ruhlar girmiş ol kişi oğlunun nasıl kurtulduğunu anlattılar. Stepan Trofimovich son derece heyecanlı, "Dostum," dedi, "bilirsiniz çok hoş bir şey bu. Hiç aklım ermezdi burada anlatılanlara, bu kitapta. Öyle ki ta çocukluğumdan hatırlarım burayı. Şimdi bir düşünce geldi aklıma, bir karşılaştırma. Şimdi düşünceler sürüyle geliyor aklıma. Görüyorsunuz ya, aynı Rusya'mız gibi bu. Hastadan çıkıp domuzlara giren bu kötü ruhlar, yüzyıllardan beri sevimli yüce hastamızın, Rusya'mızın içinde biriken mikroplar, iğrenç kokular, pisliklerdir. Evet, hep sevdiğim bir Rusya. Ama yüce düşünce, yüce irade, içine kötü ruhlar girmiş o çılgın kişi oğlu gibi koruyacaktır onu. İrinleri yalnızca yüzeyde kalan bu kötü ruhların, iğrenç kokuların, pisliklerin tümü çıkacaktır içinden. Domuzların içine girmeyi kendiliklerinden isteyeceklerdir. Belki girmişlerdir bile domuzların içine. Biziz bu domuzlar, bizler, onlar ve Petruşa ve ötekilerle o, belki de en başta ben. İçine kötü ruhlar giren çılgınların tümü uçurumdan denize atacağız kendimizi, hepimiz boğulacağız. Sonumuz budur bizim. Çünkü ancak böyle bir son temizleyebilir bizi. Hasta da iyileşecek, İsa'nın ayakları dibinde oturacak, görünce herkes şaşıracak. Yavrucum, sonra anlayacaksınız. Şimdi de çok heyecanlandırıyor beni bu. Sonra anlayacaksınız, birlikte anlayacağız. Sayıklamaya başladı, sonunda bilincini kaybetti. Ertesi gün böyle geçti. Sofya Matveyevna başucunda oturuyor, ağlıyordu. 3 gecedir hiç uyumamıştı. Bir işler çevirmeye başladıklarını sezinlediği ev sahiplerinin gözlerine bakmaktan kaçınıyordu. Ancak 3. günü kurtulabildi. Sabahleyin Stepan Trofimovich kendine gelmiş, onu tanımış, elini uzatmıştı. Sofya Matveyevna umutla haç çıkarmıştı. Pencereden bakmak istiyordu Stepan Trofimovich. Bak bir göl. Ah Tanrım, anlayamıyordum. Tam bu sırada bir araba geldi, durdu kapıda, evin içinde bir telaş başladı. 3. Yanında 2 uşak ve Darya Pavlovna olduğu halde 4 at koşulu bir kupa arabasıyla gelen Varvara Petrovna'ydı bu. Mucize basitçe şöyle olmuştu. Pek meraklı bir insan olan Anisim, kente geldiğinin ertesi günü Varvara Petrovna'nın evine uğramış, uşaklara Stepan Trofimovich'i köyde gördüğünü, köylülerin onu şosede yalnız yaya bulduklarını, Sofia Matveyevna ile beraber Ustyevo üzerinden Spasov'a doğru yola çıktığını, onun için üzüldüğünden Anisim'in anlattıklarını hemen iletmişlerdi ona. Anisim'i özellikle onun Stepan Trofimovich'in Sofia Matveyevna adında bir kadınla aynı arabada Ustyevo'ya gittiği hakkında anlattıklarını dinledikten sonra hemen hazırlanmış Ustyevo'ya doğru yola çıkmıştı. Stepan Trofimovich'in hastalığından haberi yoktu henüz. Sert amirane sesi birden çınladı evin içinde. Ev sahipleri bile korkmuşlardı. Stepan Trofimovich'in çoktan Spasov'da olduğuna inandığından sırf haber almak için uğramıştı köye. Onun burada olduğunu, hasta yattığını öğrenince heyecanla eve daldı. Tam bu anda ikinci odanın kapısında beliren Sofia Matveyevna'yı görünce ''Nerede o? Sen misin o kadın?'' diye haykırdı. ''Utanmaz arlanmaz yüzünü görünce hemen anladım sen olduğunu. Yıkıl karşımdan rezil!'' Kovun onu buradan, yoksa bir daha dönmemek üzere Sibirya'yı boylatırım sana, anladın mı? Şimdilik başka bir evde el altında bulundurun onu. Kentte cezaevinde yatmıştı biraz, gene yatası gelmiş demek. Senden de rica ediyorum ev sahibi, ben buradayken hiç kimseyi sokmayın içeri. General karısı Stavrogina'yım ben, bütün evinizi tuttum. Sense küçük hanım, her şeyin hesabını vereceksin bana. Bu tanıdık ses sarsmıştı Stepan Trofimovich'i. Titriyordu yatağın içinde. Ama bölmeyi geçmişti bile Varvara Petrovna. Gözleri çakmak çakmak arkasına yaslanarak Daşa'ya bağırdı. Dışarı çık, ev sahiplerinin yanında dur. Ne meraklı şeysin böyle. Kapıyı da sıkı sıkı kapa.